Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 6 ayrımdan oluşmaktadır.
Beyaz Geyik, Dünya Masalları, hazırlayan Melih Ergun.
Ayrım 1.
Sihirin, büyünün, masalların gerçeklerle karıştığı yıllardaydı. İnsanlarla perilerin, cinlerin bir arada yaşadığı bir ülkede bir kralla kraliçe vardı. Halkın çok sevdiği, üzerine titrediği iyi kalpli kralla kraliçenin bir çocuğu oldu. Adını Desire koydular. Tüm ülkede prensesin doğma onuruna büyük şenlikler yapıldı. Fener alayları, şölenler düzenlendi. Halk günlerce yedi, içti, şarkı söyleyip dans etti. Bebek kutsama çağına gelince sarayda büyük bir şölen düzenlendi. Bu şölene kralla kraliçenin yakın dostları, laleler perisi, onur konuğu olarak çağrıldı. Bu peri çocuğun vaftiz anası olacaktı. Öbür periler ise konuklar arasında yer alacaklardı. Tören görkemli bir biçimde başladı. Herkes bol bol eğlendi, yedi, içti. Küçük prenses için en iyi dileklerini bildirdiler. Onun için değerli armağanlar verildi. Ancak gecenin ilerlemiş bir saatinde beklenmedik bir konuk çıka geldi. Bu çeşmeler perisiydi. Sarayda bir toplantı olduğunu, oraya tüm perilerin çağrıldığını, kendisinin ise çağrılmadığını öğrenmiş, buna çok kızmıştı. Aslında bu periyi ne halk, ne kralla kraliçe, ne de öbür periler hiç sevmiyorlardı. Çünkü kadın çok pisti. Üstünde her zaman şerit şerit yosunlar sürükler, sümüklü böcekler vardı. Her yanından pis sular damlıyordu. Kolları birbirine geçmiş, kabuklu bombeler durumundaydı. Ellerinde ise kocaman iki istakoz kıskacı vardı. Her şeyi bu kıskaçlarla tutardı. Her yanına pislik taşırdı. Hele onunla bir masada oturup yemek yemeye hiç kimse katlanamazdı. İşte herkesin nefret ettiği bu pis peri saraydan içeri girince doğru bebeğin bulunduğu salona geldi. Beşiğe yaklaştı. Kralla kraliçeye bağırdı, çağırdı. Oraya çağrılmamış olmanın acısını çıkarır gibi konuştu. Sonra bebeğe döndü, kimi sihirli sözler söyledi, kimi tuhaf sesler çıkardı. En sonunda şunları söyledi. 15 yaşına gelene dek, ey küçük Desire dedi, güneş yüzü görmeyeceksin. Eğer o güne dek bir damlacık da olsa güneş ışığı görürsen öleceksin. Evet, öleceksin. Sözlerini bitirdikten sonra kahkahalarla gülerek salondan çıktı. Herkes neye uğradığını bilemedi. Az önce kahkahaların, neşeli çığlıkların yansıdığı salona bir anda sanki bir ölüm üzüntüsü çöktü. Herkes sustu. Kraliçe hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çocuğun vaftiz anası olan laleler perisi kısa sürede kendini toparladı. Elindeki sihirli değneği yere sürterek bir kale şekli çizdi. Ardından kimi sihirli sözcükler mırıldandı. Bebek beşiğiyle birlikte ortadan kayboldu. İyi kalpli peri bebeği gerçekten bir kaleye saklamıştı. Burası yer altında bir kaleydi. Güneş ışığı görmesi olanaksızdı. Oraya ancak bir yeraltı geçidinden geçilerek girilebiliyordu. Kapısında nöbetçiler bekliyordu. Gerek bu geçide gerekse kaleye kralla kraliçenin en güvendiği adamlarından başka hiç kimse giremiyordu. Küçük prenses Desire bu kalede yaşamaya başladı. Aradan yıllar geçti. Zamanla büyüdü, ülkenin en büyük bilginlerinden dersler aldı. En ünlü müzik ustaları ona çeşitli sazları çalmasını öğrettiler. En ünlü dansçılardan dans dersleri aldı. Nakış, biçki, dikiş, resim. Her şeyi o dönemde soylu bir kızın öğrenmesi gereken tüm bilgileri en iyi biçimde öğrendi. En iyi becerileri kendinde topladı. Zaman zaman da kaleye alınan çocuklarla oyunlar oynadı. Onlarla iyi arkadaş oldu. Ama her şeye karşın akranlarına göre çok kısıtlı bir yaşamı oldu. Ne balolara katılabiliyor, ne parklarda gezinebiliyordu. Kuş nedir, ağaç nedir, deniz nedir, ırmak nedir, hiçbirini görmemişti. Hepsini ancak kitaplarda görüp öğrenmişti. Kralla kraliçe kızlarını böyle titiz bir biçimde güneş ışığından korurlarken bir yandan da geleceğini düşünüyorlardı. Kızın 15 yaşına girmesine pek az bir zaman kalmıştı. O zaman çeşmeler perisinin büyüsü sona erecek, Dezire güneşe çıkabilecekti. Ama bir yandan da ona uygun bir eş aramaları gerekiyordu. Çünkü ülkede 15 yaşına basan kızlar kesinlikle evleniyorlar, o yaşı geçirenler evlenme olasılığından yoksun kalıyorlardı. Memleketin en ünlü ressamını yeraltı kalesine çağırdılar. Onu kalede konuk ettiler. Adam günlerce elinde fırçası ve paletiyle uğraşarak güzel prensesin pırıl pırıl bir resmini yaptı. Çalışma bitince kralla kraliçe resme beğeniyle baktılar. Sanatçıyı kutladılar. Ona pek çok altın, pek çok armağanlar verdiler. Sonra bu resmi kızlarıyla evlenmek isteyen komşu ülkenin genç ve yakışıklı prensine gönderdiler. Prens resmi çok beğendi. Daha ilk görüşte Prenses Dezire'ye aşık oldu. Annesine, babasına hemen mektup yazarak bu prensesle evlenmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi. Kralla kraliçe de resimdeki prensesi çok beğenmişlerdi. Kız gerçekten çok güzeldi. Güzelliğiyle göz kamaştırıyordu. Hemen komşu krala bir mektup yazıldı. Oğullarının prensesi beğendiği, onunla evlenmek istediği belirtildi. Evlenmenin gerçekleştirilmesi için ne gerekliyse onları yapmaya hazır oldukları bildirildi. Öbür yandan prensesin annesi ile babası, kızları ile evlenmek isteyen prens için gerekli soruşturmayı yaptılar. Prensin iyi bir insan olduğunu, ülkesinde çok sevildiğini, kızlarını mutlu edebilecek nitelikleri taşıdığını öğrendiler. Gelen mektuba yanıt verdiler. Kızın vaftiz töreni sırasında meydana gelen kötü olayı anlattılar. O güne dek kızlarını güneş ışınlarından korumak için yer altında bir kalede tuttuklarını, bunda da başarı sağladıklarını söylediler. Kızlarını oraya kendi ülkelerine aldırmak için özel bir araba yaptırmalarını istediler. Arabanın her yanı kapalı olacak, hiçbir yerinden ışık sızmayacaktı. Bunun yanı sıra kız 15 yaşını tamamlayana dek kalması için bir yeraltı sarayı yaptırmaları gerekiyordu. Böylelikle prensesi kötü çeşmeler perisinin büyüsünden koruyabileceklerdi. Genç prens bu mektubu alınca çok sevindi. Hemen ülkenin en becerikli ustalarını bir araya topladı. Kısa sürede hiçbir yerinden ışık sızmayan kapalı bir araba yapıldı. Arabanın içi ve dışı süslendi. Rahat koltuklarla donatıldı. Bir muhafız kıtası eşliğinde Dezire'nin ülkesine yola çıkarıldı. Araba gelince doğrudan doğruya yeraltı geçidine alındı. Oradaki kalenin kapısına yanaştı. Prenses arabaya kendisine yol boyunca eşlik edecek olan saray görevlisiyle birlikte bindi. Daha arkada prensesin hizmetçilerini ve giysilerini, kişisel eşyalarını taşıyan öbür arabalar vardı. Kralla kraliçe kızlarını öperek, hayır duaları ederek yolcu ettiler. Uzun bir süre yol aldılar. Arabada Dezire, Uzun Diken adındaki kadınla birlikteydi. Bu Uzun Diken, çok küçük yaştan beri sarayda görev yapan biriydi. Kendisi ismine uygun olarak upuzun, sipsivri bir kızdı. Boyunun uzunluğu yanı sıra son derece sevimsiz biriydi. Çok kıskanç ve haindi. Prensesi kıskanıyordu. Onun yerinde olmak, görkemli bir yaşam sürmek istiyordu. Dünyada kendinden daha güzel bir insan olmadığını sanıyordu. Bu göreve de binbir plan kurarak, kimi rüşvetler vererek, onun bunun gönlünü yaparak seçilmişti. Araba, komşu ülkenin topraklarına girdikten az sonra hain kadın yapacağını yaptı. Arabayı sımsıkı örten perdelerden birinin ucunu yavaşça kaldırıverdi. İçeriye ufacık da olsa, zayıf da olsa güneş ışığı girdi. Dezire göğsünün üstünde aniden büyük bir ağırlık duydu. Bu ağırlık altında ezildiğini sandı. Soluk alması zorlaştı. Elini boğazına götürdü, oraya kanepeye yığıldı kaldı. Aynı anda ağaçların arasında iyi kalpli laleler perisi göründü. Yolculuğun başından beri havadan uçarak arabayı izliyor, vaftiz kızının başına kötü bir şey gelmesin diye gözünü dört açıyordu. Hain kadının yaptıklarını anlayınca hiç şaşırmadı. Hemen elindeki sopayı arabaya doğru salladı, arabanın kapısı açıldı. Oradan beyaz bir geyik çıktı. Hoplaya zıplaya ormana daldı. Peri de onun ardından kayboldu. Arabada yalnız kalan uzun diken, oradaki bohçalardan prensesin giysilerini çıkardı, onları giydi. Saçlarını da prensesinki gibi topladı. Sözüm ona prensesin yerine geçti. Araba yolculuğunu tamamladı, komşu ülke kralının sarayına vardı. Prens, annesi ve babası hemen arabaya koştular. Onu mektupta anlatıldığı gibi özel olarak yaptırılan bir yeraltı şatosuna yönlendirdiler. Orada güneş ışığı geçmeyen bir yerde kapılarını açıp prensesi karşıladılar. Ama arabadan inen prenses resimdekine hiç benzemiyordu. Bu yüzden çok şaşırdılar. Onların bu ikirciliğini anlayan kadın hemen bir bahane buldu. Onlara bir yalan söyledi. "Yolculuk beni çok sarstı," dedi. "Yoruldum. Çok uykusuzum. Onun için izin verin de dinleneyim, kendime geleyim. Yarın görüştüğümüzde karşınızda bambaşka bir insan bulacaksınız." Kral, kraliçe ve prens bu sözlere hak verdiler. Gerçekten prenses uzun bir yolculuk yapmış, çok yorulmuştu. Hemen dinlenirse yarına bir şeyi kalmaz, kendini toparlardı. Sahte prensesi dairesine çıkardılar, ona rahatlıklar dileyerek oradan ayrıldılar. Prens annesine, "Bu işte bir yanlışlık var," dedi. "Bu gelen bayanın resmini gördüğümüz prensesle hiçbir ilgisi yok. Ona hiç benzemiyor." "Bana göre de öyle," dedi kral. "Acaba onlara başka birinin resmini gönderip bir hile mi yapmışlardı?" "Yo, olamaz bu," dedi kraliçe. "Böyle kısa sürede anlaşılacak bir yalan söylemezler herhalde." Üçü kafa kafaya verip bir plan tasarladılar ve gerçek ortaya çıkana dek kendine prenses süsü veren bu kadını göz altında tutmaya karar verdiler. Prens o günden sonra büyük bir umutsuzluk içinde kendini ava verdi. Varsa yoksa av. Tüm gününü ormanda geçiriyor, böylelikle düş kırıklığından kurtulmak, kendini avutmak istiyordu. Elinde yayı, sırtında oklarıyla durmadan dolaşıyor, önüne her çıkan hayvanı avlamaya çaba gösteriyordu. Bu arada bir şey dikkatini çekti. Küçük, minik bir kuş. O nereye giderse oraya geliyor, başının üzerinde uçup duruyordu. Hatta kimi zamanlar küçük kuş omzuna konuyor, incecik sesiyle ötüyor, ötüyordu. Sanki kuş ona bir şeyler anlatmak istiyordu. Bir şeyler anlatmak istiyor ama konuşamadığı için bunu başaramıyordu. Prens kuşun kendisini hep batıya doğru götürmek istediğinin ayırdına vardı. Çünkü kuş her gün kendisini gördüğünde önce omuzuna konup bir süre ötüyor, sonra kalkıp batıya doğru uçuyordu. Orada bir dala konup uzun uzun ötüyor, eğer o yana gelmezse yeniden uçup omuzuna konuyordu. Prens bu kuşun sihirli bir kuş olduğuna iyice inandı. Bir gün gene böyle kuş omuzunda cıvıldayıp dururken oradan uçtu, ileride batı yönünde bir dala kondu. Prens onu izlemeye karar verdi. Kuşun bulunduğu ağaca yaklaştı, kuş tekrar havalandı, daha ileriye gitti. Prens de onu izledi. Böylece epey yol aldıklarında prens aniden karşısında bir geyik gördü. Çok şaşırdı. O güne dek pek çok ava çıkmış, pek çok geyik avlamıştı ama böylesini görmemişti hiç. Geyik bembeyazdı. Derisi öylesine pürüzsüz, öyle aktı ki bir an için avcı onu okşamak istedi. Ama geyik epeyce ötedeydi. Kuş ise geyiğin başı üstündeydi. Orada durmuş, kanat çırpıp ötüyor, sanki prensi yanına çağırıyordu. Prens durunca geyik de durmuştu. Ama ileriye doğru ilk adımı atınca, geyik başı ona dönük olarak ileriye doğru bir adım ilerledi. Prens bir adım daha attı. Geyik de bir adım attı. Böylece arada tuhaf bir kovalamaca başladı. Prens koşunca geyik de koştu. Prens durunca geyik de durdu. Sanki geyik onu ormanda belirli bir yana çekmek istiyor, onu bir yere götürmek istiyordu. Küçük kuş da ona katılmış, aynı çabayı gösteriyordu.
Ayrım sonu.